Ayrım 3. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 42. Büyük Türk milletine açık mektup. Öncelikle şunu belirtmek gerek. Belli bir askeri eğitim seviyesine sahip kişiler, birisini öldürmek için veya onu bombalayarak havaya uçurmak için veya iş yerine zarar vermek için, böyle üçüncü sınıf mahalle mafyası gibi gün ortasında gidip bomba falan atmazlar. Buna kuşlar bile güler ki çok merak ediyorum. Acaba mahkeme heyeti de güldü mü? Savcının oraya yazdığı gibi askerler terör örgütünün daha önce gerçekleştirdiği bombalı eylemlere ve örgütle bağlantısı olan Seferi Yılmaz'a aynı yöntemle cevap vermek gibi bir saçmalığın altına imza atmazlar. Askerler terörist gibi davranmazlar. Bu saçma sapan bir mahalle raconudur ve bunu ancak Kurtlar Vadisi silahşörleri yapar. Komedi bununla da bitmiyor. Seferi Yılmaz ifadesinde camın kırılma sesinden sonra el bombasını gördüğünü ve kendisini dışarı attığını, bu sırada da kahverengi montlu adamı pasajdan çıkarken gördüğünü söylüyor. Herkes bilir ki bir el bombasının patlama süresi 3 ila 6 saniye arasında değişir. Askerliğin savaş sanatı olduğu gerçeği eğer doğruysa o kadar doğru yer değiştirdi ki belki bu da yanlıştır diye korkudan böyle yazdım. Ve ben naçizane senelerce bu öğretiyi okudum ve öğrettimse eğer insanın etki tepki reaksiyon süresi en iyi ihtimalle 5 ila 10 saniye arasında değişkenlik gösterir. Reaksiyon başlangıcı diyebiliyorum. Bu durumda Seferi Efendi'nin kendini dışarı atabilmesi için en fazla 1 veya 2 saniyesi var ki bu fizik kurallarına aykırıdır. Zira bombanın elden çıktıktan sonra ne kadar yol kat edip, çünkü bu 3 ila 6 saniyenin ne kadarının havada uçarken geçtiği bilinmiyor, camı kırarak dükkanın içine düştüğü belli değildir. Komedi devam ediyor, hiçbir tanık patlamalar demiyor. Seferi Yılmaz dahil herkes patlama diyor. Bahsi geçen ikinci bombadan tek söz eden Metin Korkmaz. Lütfen canlandırmaya çalışın. İddiaya göre adam ilk el bombasını atıyor, bomba camı kırıp içeri düşüyor. Seferi Yılmaz ilk bombayı görüp dışarı çıkıyor. Bu arada kahverengi montlu adamı pasajdan çıkarken görüyor. Diyelim ki buraya kadar doğru, o halde adam ilk bombayı attıktan sonra kaçarken ikinci bombayı kim attı? Eğer iki el bombasını da aynı kişi attı ise Seferi Yılmaz'la karşılaşması gerekmez miydi? Ama Seferi Yılmaz patlamadan önce kahverengi montluyu sırtı dönük ve yürürken gördüğünü iddia etmektedir. Adamın ikinci el bombasının pimini çekip atmak için geçireceği sürede Seferi Yılmaz'la burun buruna gelmesi lazımdı. Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü'nün ve kaymakamının ifadeleri neden iddianamede yer almamıştır? Yoksa bu şahıslar olayları görmemiş midir? Olay günü dinlemeye takılan ve çeşitli basın organlarında da yayınlanan, resmi kayıtlarda da bulunan bazı terör örgütü mensuplarının telefon görüşmeleri neden iddianameye konulmamıştır? Jandarma lojmanına halk tarafından yapılan saldırı sonucu evlerine girilen ve evleri tahrip edilen 3 uzman çavuşun ve ailelerinin ifadeleri alınmış mıdır? Eğer alındıysa neden iddianameye konulmamıştır? Tanıkların her biri aracın yanına gelip Veysel Ateş'le konuştuğunu beyan etmekte ve hiçbiri o anda Veysel Ateş'le konuştuğunu iddia eden diğer tanıklardan bahsetmemektedir. Bütün o kargaşanın içinde bu sohbetler nasıl yapılmıştır? Nasıl olup da Ali Kaya ve Veysel Ateş tarafından yapıldığı iddia edilen telefon görüşmelerini aynı anda birden fazla kişi duymuştur? Hadi konuşanın ne dediğini herkes duydu diyelim, konuşulan kişinin telefonda ne dediğini nasıl duymuşlardır? Ne hikmetse herkesin gördüğü ve duyduğu bu telefon konuşmasını Veysel Ateş'i 10 metre gerisinden takip ettiğini iddia eden Seferi Yılmaz neden görmemiş ve duymamıştır? Tanık İsmail Elmas ise her iki konuşana da çok yakın olduğu için ikisinin de konuşmalarını duyduğunu iddia etmektedir. Herkesin birbirine bu kadar yakın olduğu bir ortamda herkesin birbirini görüyor olması gerekmez miydi? Eğer mesafe bu kadar yakınsa, kişiler birbirini duyabiliyor ve görebiliyorlarsa, neden neredesin gibi aptalca bir soru soruluyor ve karşı taraftaki yerini tarif ediyordu? Beyaz, Renault marka araç Van Gölü Tavukçuluğun mu, Akın Market'in mi önündeydi? Ya da bu iki dükkan yan yana ve cephe genişlikleri ancak bir araç boyu kadar mıydı? Patlama olaylarını basından duyduğunu söyleyen Mehmet Ali Altındağ neyin tanığıdır? Şemdinli olaylarının mı, yoksa Ali Kaya'nın kendi görüşüne göre nasıl bir insan olduğunun mu? Ya da olayla hiçbir bağlantısı olmayan bilmem kaç yılındaki bilmem ne olaylarının mı? İddianamedeki en uzun bölüm nedense Diyarbakır'da Kürtçe yayın yapan bir televizyonun sahibi olan Bay Altındağ'ın ve isimsiz bir dilekçenin yer aldığı bölümdür. Savcılık iddianamesine göre eylemlerin amacı olarak görülen dört maddeyi aynen naklediyorum. Eylemlerin gerçekleşmesinde dört amaç güdülmüş olabilir. Kültürel kimliğin üzerine inşa edilen siyasi kimliğin duyarlı hale getirilmesi, böylece toplumun rahatlıkla eyleme geçilebileceği ortamın sağlanması. Birinci halde duyarlı hale gelen siyasi kimliğin tehdit algısı gerçekte olduğundan daha fazla abartılarak devletin şiddetli önlemlere başvurmasının yolunun açılması, bölgedeki idari sisteme olağanüstü yönetim araçlarının hakim olmasının sağlanması. Birinci ve ikinci halde bölgedeki güvenlik kaosunun siyasi otorite üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmasının yolunun açılması. Son olaraksa bütün bu sayılanların üzerinde Türkiye'nin temel politik yönelimlerinin modernlik projesi, AB süreci, akamete uğratılması ve merkezdeki siyasi bürokratik yönetim elitinin güç ve yerlerini muhafaza etmesi. Olayların gelişimine ve olup bitenlere bakıldığında iç içe halkalardan oluşan bir zincirleme reaksiyon mekanizmasının yasa dışı yapılanmanın medyada ifade ediliş biçimiyle çetenin kurulduğu anlaşılmaktadır. Şimdi bir adam çıksa, şöyle bir isimsiz mektup yazsa, bu sayın savcı onu da dikkate alır mıydı? İsimsiz mektup. Benim adım önemli değil ama ihtiyacınız olan her şeyi biliyorum. Aslında olaylar çok önceden planlandı. Tüm tertip hazırlandı. Herkes tiyatronun başlaması için istihbaratçıların oraya gelmesini bekliyordu. Onların Türk askerinin telefon dinlemesi yaptığı bilindiği için önce onlara duymalarını istediğimiz şeyleri dinlettik. Bu daha önce planlayıp uygulamaya koyduğumuz bombalama olaylarından sonra çok dikkat çekici olacaktı. Ve istihbaratçıların bu paket hikayesini dinleyince tuzağa gireceklerini çok iyi biliyorduk. Bu operasyon için haftalardır hazırlık yapıyorduk. Ama halkın çoğunun bilgisi yoktu. Onlar sadece olay günü provoke edileceklerdi. Olay günü istihbaratçıların buraya geldiğini yabancı dostlarımızdan öğrendik ve onları beklemeye başladık. Şemdinli ilçe merkezine girdikleri anda ise S isimli arkadaşımız içinde el bombalarıyla güçlendirilerek hazırlanmış olan patlayıcı madde paketini uzaktan kumanda ile patlatıp dışarı kaçtı. Arkadaşın yandığını söylediği el bombası aslında ilk patlama ile etrafa dağılan ve kenarına bulaşan plastik patlayıcının yandığı bir bombaydı. Ya da aslında paket filan hiç yoktu. S isimli şahıs el bombalarını bizzat kendisi attı ve dışarı çıkıp senaryoya katıldı. Çünkü bu kısım son derece gizli tutuluyordu ve birkaç kişi dışında o gün nasıl bir olay olacağını kimse bilmiyordu. Herkes sadece olay olacak diye biliyordu. Sonra kalabalık halde verilen komutla beraber arabaya hücum ettik. İlk önce bir grup ortalığı karıştırırken diğer grup bagaj bölümüne yöneldi ve o bombaları bagajdakilerle değiştirdi. Bagajdaki diğer şeylerse silahlar, harita ve krokiler zaten olması muhtemel şeylerdi. Olaydan sonra herkes nasıl ifade vereceğini biliyordu zaten. Üç kişiye karşı bir dolu adam olduğumuz için burada endişeye mahal yoktu. Savcılık herhangi bir delile dayalı suç isnat edemeseydi bile bu olay bizim propaganda ve ajitasyon yapmak için yıllarca kullanmamıza yeterdi. Olaylar kontrolden çıktıktan sonrası ise işler son derece kolaydı. Çünkü bu bir halk hareketi olmuştu ve bizim hedefimizdeki iki assubay dışında suçlu bulmaları imkansızdı. Bütün halkı suçlayacak halleri yoktu aslında. Osman Çavuş olayı ise bizim kontrolümüz dışında gelişti. Ama ölü ve yaralıların olması da bizim işimize yaradı. Çünkü ne kadar çok insan zarar görürse bizim elimiz o kadar güçlenecekti. Kimin kimi öldürdüğü önemli değildi. Aslında o gün devletin Şemdinli'de varlığını gösteremediği bir gündü ve biz o günü çok iyi değerlendirdik. Not: bu mektup tamamen hayal ürünüdür. Notun notu: bu not bir kısım güdümlü ve geri zekalının yanlış anlaması ihtimaline karşılık yazılmıştır. Evet, yukarıda sorduğum soruyu yineliyorum. Böyle bir isimsiz mektup alsaydınız, bu mektup iddianamenin seyrini nasıl etkilerdi ve acaba yine iddianamenizde belirttiğiniz ve yukarıda naklettiğim sizce eylemlerin muhtemel amaçları ile ilgili 4 maddelik tespitiniz ortaya çıkar mıydı? Veya bu şekilde mi çıkardı? Bazı değişiklikler olur muydu? Acaba o zaman da duyarlı hale gelen siyasi kimliğin tehdit algısı abartılmış mı olurdu? Şu anda Şemdinli'deki idari sisteme hakim olan bir olağanüstü güç var mı? Zira bizim olağanüstü güçler yeterince hakim olamamışlardır. Eğer başka bir olağanüstü güç bizimkilerden boşalan yeri kullanarak sizin deyiminizle Savcı Bey idari sisteme hakim olduysa bu kimin gücüdür? Tüm bunlardan sonra Büyük Türk Milleti'ne soruyorum. Seferi Yılmaz'ın serbest bırakıldığı bilinmekle beraber adı geçen şahıs son günlerde Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bazı konuşma veya konferanslar düzenlemiş midir? Eğer düzenlediyse burada neler anlatmış ve ne gibi mesajlar vermiştir? Bunları kimin bilmesi gerekmektedir? Bilenler bu konuda ne yapmışlardır veya bilmiyorlarsa neden bilmiyorlardır? Bunu da olağanüstü güçler mi düzenlemiştir? Veyahut da hangi olağanüstü güçler bizim olağanüstü güçlerin olağanüstü güçlerini kullanmalarını olağan bir şekilde engellemektedir? Bu bizim olağanüstü güçler kimlerdir? Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey mi? Bu güçlerin toplum içinde bilinen genel bir adı var mıdır? Varsa nedir? Bilsek de ona göre yerimizi belirlesek, bizim olağanüstü güçlerin yanında mı olalım, diğer olağanüstü güçleri mi alkışlayalım? Zira Yüce Türk milleti bilmelidir ki, eğer bizim bir olağanüstü gücümüz varsa ve bunlar vatanı bölmeye değil de vatanı tek parça halinde tutmaya uğraşan bir güçse, bu gücün milletinin yardımına ihtiyacı vardır. En son madde ise en ilgi çekici maddedir ama acaba AB süreci ve modernleşmenin akamete uğratılması derken sözde Ermeni soykırımını reddetmenin dahi yasaklandığı AB bakış açısıyla bakan savcı, Meclis Araştırma Komisyonu'nun yüzüne karşı PKK'nın terör örgütü olmadığını söyleyen belediye başkanını bu maddenin neresinde düşünmüştür? Sayın Savcı'nın aşağıdaki değerlendirmesi de son derece önemlidir. Okuyalım. Değerlendirme: PKK, Kongregel terör örgütünün şiddet eylemleri ve Roj TV aracılığıyla gerçekleştirdiği provokasyonların Hakkari yöresinde gerçekleştirilen kimliği meçhul bir takım eylemlerin meydana gelişinin zeminini hazırlamıştır. Terörle mücadele eden güvenlik güçleri açısından asıl dayanak noktası olan toplumsal desteği yok eden bu tür kuşkulu eylemleri gerçekleştirenlerin ortaya çıkartılması elzemdir. Üstelik bu tür eylemler devletin kendisi harekete geçilerek ortaya çıkartılamaması halinde örgüt mensuplarının eline şiddet eylemlerinin haklı gerekçeleri olarak kullanılabilecek argümanlar sunulmuş olacaktır. Şimdiden bazı sitelerde www.kerkuk-kurdistan-com-pdf-semzinan-1105-2-pdf Şemdinli olaylarının aslında bir provokasyon olduğu ve bazı üst düzey güvenlik görevlilerinin bizzat bu provokasyonları tertiplediği yönünde bilgiler yer almaya başlamıştır. Ülkemizin 30 yıla yakın bir süredir terör örgütüyle mücadelesi ister istemez güvenlik güçlerinde de bir değişimin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çatışma içerisinde şehit ve yaralı veren güvenlik güçlerinin örgütün arzu ettiği psikolojik kaos ortamından etkilenmemesi mümkün değildir. Ancak bu durum illegal uygulamaların gerekçesi olarak kabul edilemez. Üstelik illegalitenin sonu gelmez bir süreç olduğu ve kaos ortamından şahsi çıkar sağlamak isteyen kesimlerin işine yarayacağı da mücadele sürecinden çıkartılan tecrübelerden anlaşılmıştır. Bunun önünün kesilmesi ise ancak siyasi söylemlerden kendini arındıran idari mekanizmaların çatışma içerisinde yıpranan unsurların rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmasıyla mümkündür. Bu değerlendirmenin en önemli yanı, yukarıda da adı verilen internet sitesindeki Şemdinli olaylarının bir provokasyon olduğu ve bazı üst düzey güvenlik görevlilerinin bizzat bu provokasyonları tertiplediği yönündeki iddiaların savcılık iddianamesinin de özünü teşkil ediyor olması veya bunu ima ediyor olmasıdır. Çünkü bu iddiaların kaynağı olarak iddianameye giren bilgi PKK'nın yayın organlarından biri olan haber sitesine aittir. Savcıyı bilgi bakımından destekleyen kaynak PKK'ya aittir. Ayrıca 30 yıla yakın bir süredir terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin bazı değişimlere uğradığını, bu değişimlerin örgütün arzu ettiği kaos ortamından etkilenilmesi sonucunu doğurduğunu ve yine bu durumun bazı illegal uygulamaların gerekçesi olarak görülebileceği ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen savcı, aynı şartlardan tıpkı askerler gibi et ve kandan mamul birer insan olan, benzer yaşam özellikleri gösteren adli makamları işgal edenlerin de etkilenebileceği ve onların da hukuk alanındaki benzer uygulamalarıyla bu veya buna benzer illegal yapılanmaların da müsebbibi olabilecekleri ihtimalini de düşünmüş müdür? Tıpkı kendi değerlendirme yazısında dediği gibi, ortaya çıkan bu fevkalade nahoş kargaşa ortamının kimin veya kimlerin işine yarayacağını ise yazdığı iddianameyi yeniden okuyarak ve Türkiye'nin sürüklenmek istendiği bu ortamın şu anda bile kimlerin işine yaradığına veya en azından buna kimlerin alkış tuttuğuna bakarak anlaması lazımdır. Buna rağmen hala anlamıyorsa ihtimalini konuşarak hukuk fakültesi bitirmiş ve Cumhuriyet'in savcısı olarak Mahmut Esat Bozkurt'un iki cümleyle özetlediği o büyük sorumluluğu taşımaya aday olmuş bir hukuk adamının zeka seviyesini tartışmak gibi bir saygısızlık yapmayacağım. Bunun önünün kesilmesi için öne sürdüğü rehabilitasyon, Türkçesi iyileştirme fikrini ise olaylardan, kişilerden veya politik fikirlerden etkilenme ihtimalleri olan ve zat-ı alileri dahil olmak üzere ülkemin tüm bölgelerinde görev yapan tüm kamu personelinden bugün yaptıklarının doğruluğu veya etik değerlere uygunluğu kamuoyu tarafından tartışılıyor olanlarına ben de şiddetle öneriyorum. Ancak bu rehabilitasyonun, iyileştirmenin bir kısmının tıbbi olmakla beraber bir kısmının da siyasi, ahlaki ve mesleki rehabilitasyon, iyileştirme olması gerekliliğini ve yaşananlardan sonra gelinen noktada görüldüğü üzere de bunun zorunluluğunu yüce Türk milletine önemli hatırlatıyorum. Mensubu olmaktan her daim onur duyduğum büyük Türk milleti. Olayların geldiği bu noktada Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamına suç isnat edilmesi elbette ki son derece vahim bir durumdur. Ancak esas olarak önemli olan ve dikkat edilmesi gereken Türk ordusunun savaşma gücünü ve omurgasını temsil eden iki astsubayımızın durumudur. Zira onlar her yerde sizin başınızın üzerindeki egemenlik örtüsünün ve Cumhuriyet'in bekçisi olarak cansiperane görev yapan küçük birlik komutanlarına örnek teşkil edeceklerdir. Bu olaylar sonunda hazırlanan iddianamenin, silah arkadaşlarının başına gelenleri gören binlerce genç subay ve assubayın görev yapmak için duydukları istek, azim ve kararlılığı nasıl etkileyeceği ve bu etkinin bize yarar mı, zarar mı getireceği sorusunun cevabını ise bu vatan evlatlarını bağrından çıkaran büyük Türk milletinin yüce vicdanına bırakıyorum. Olayların başladığı anda polis özel harekat timinin 20 dakika boyunca topluca bekledikleri odaya kapatılarak olaylara müdahale etmesinin engellendiği, daha sonra emniyet müdürünün kapıyı açarken "arkadaşlar bunu yapmak zorundaydım, bunu sizler için yaptım" dediği yolunda basında yayınlanan haberler doğru mudur? Eğer doğruysa vay halimize. Emniyet müdürüne oradaki iki assubayın belki de katledilme ihtimallerine rağmen polis timini dışarı çıkarttırmayan güç nedir? Kime veya kimlere aittir bu güç? Yoksa bu da olağanüstü güç müdür? Emniyet müdürü polis timini kimlerden veya neden korumak için kilitlemiştir? Bu kişilerin hiçbirisinin ifadesinin iddianame muhteviyatında olmayışının sebebi nedir veya müsebbibi kimdir? Olaylara ilk müdahaleyi yapan özel harekat biriminden hiç kimsenin ifadesi alınmamıştır. Ancak istihbarat şube müdürünün ifadesi alınmıştır. Olayların olduğu tarihte emniyet istihbarat şube müdürünün izinde olduğu doğru mudur? O karmaşa içinde Murat Karayılan'ın ilçede olduğuna dair bir istihbarat alınmış, ancak buna rağmen operasyon için tam 2 gün beklenmiş midir? Neden? Eğer bu kadar olayın olduğu bir zamanda Murat Karayılan'ın ilçede olduğu doğruysa, operasyon için bir an bile beklenemez. Duyduğumuza göre bu operasyon ancak Şemdinli savcısına iletilince ve savcının kararlı bir şekilde talimat vermesiyle 2 gün gecikmeli olarak yapılmış ve verilen adreste kimse bulunamamıştır. Bu konuda bir araştırma veya tahkikat yapılmış mıdır? Roj TV'nin olaylardan birkaç dakika sonra canlı yayına geçtiği biliniyor. Merak ettiğim şudur. Roj TV'ye muhabirlik yapan kişiler aynı zamanda yerli bir haber ajansına da muhabirlik yapıyorlar mıydı? Bunun Cihan Haber Ajansı olduğuna dair ileri sürülen bilgiler doğru mudur? Eğer öyleyse elbette ilk bakışta bir sorun yok. Sadece ilgi çekici bir bileşim, o kadar. Olaylara müdahale eden özel harekatçılardan bazılarının bazı askeri yetkililerle tanıklık yapmak konusunu görüştükleri ve bildiklerini anlatacaklarını söylemeleri, teşkilatın bazı birimlerinin tepkisine maruz kalmalarına yol açmış mıdır? Bu kişi veya kişilerin başına şu anda ne gelmiştir? Tüm basın ve yayın organlarında günlerdir yayınlanan telefon dinleme kayıtları bu iddianameye girmiş midir? Yahut da neden girmemiştir? Aslında sorulması ve cevaplanması gereken o kadar çok soru var ki bunların tamamını yazalım veya konuşalım desek günler ve sayfalar sürer. Son söz. Türk milleti kendisinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, vatansız, milliyetsiz beyinsizlerin suçlamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir. Türk milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelen didinmeler boğulmaya mahkumdur. 1929 Gazi Mustafa Kemal. Bu olaylar yaşandığı sırada ortada günah keçisi yapılan o iki assubayın ve onlar gibi orada görev yapan, canını dişine takan arkadaşlarının ne düşündüğü, ne hissettiği, onların nezdinde tüm küçük birlik komutanlarının psikolojik algılarında yaratılan tesir benim aslında en çok önem verdiğim nokta olmuştur. Birileri Türk ordusunun personeline mesaj veriyordu ve bu Süleymaniye'de verilen mesajın aynısıydı. Birileri demek istiyordu ki, sizi alır linç ederim, bir sebep bulur hapse atarım, 40 yıl ceza veririm, PKK'ya dokunan yanar, haberiniz olsun. Mesaj çok açıktı. Aslında dağın arkasına bakmayı başarabilen herkesin bu mesajı gördüğüne eminim. O zamanlar görüştüğüm bir arkadaşım şöyle demişti. İşte görevini yapanın ödülü bu. İftira ve hapis, bunun için mi canımızı dişimize takalım? Toplumun neredeyse tamamı önüne konulan manzarayı izlediği ve aslında dağın arkasında olanları merak bile etmediği için ne ile karşı karşıya olduğunun farkında değildi. Bunun farkında olanlar vardı, ancak sesleri bunu anlatmaya yetecek kadar çıkmıyordu ne yazık ki. Birileri sahada operasyonu yaparken birileri de masa başında gerekli işaretlemeleri yapıyordu. İşaretlemeler de saha operasyonları da devam edecekti. 3. ayrımın sonu, sayfa 54.